Ayrım 50, sayfa 585. Gece yarısından çok önce yola çıkmaya hazırdı Hayık. Ama daha önce elinden geldiğince Stepan'la ilgilendi. Sucuklarından bir tanesini çocuğun sırt çantasına koydu. Tanrı bilir ya, beceriksiz çocuk belki de yolunu şaşırır, yiyeceği de tükenirdi. Oysa Hayık kendisinin Halep Ovası'nın her yerinde yiyecek içecek bir şeyler bulabileceğine güveniyordu. Sonra evin önünden akan pınardan Stepan'ın termosuna su doldurup elbiselerini kurumuş çamurdan temizledi. Neredeyse öfkeli bir kaygıyla arkadaşıyla ilgilenirken nasıl davranması gerektiğine ilişkin bilgileri tekrarlıyordu. Adam bunları pazara götürüyor. Aralarına güzelce saklanabilirsin. En iyisi tek sözcük etmemen. Zaten hastasın, öyle değil mi? Kent göründüğü gibi arabadan atlarsın, anladın mı? Hemen bir çukura, bir deliğe gir. Karanlık basasıya kadar bekle, anlıyor musun? Stepan şiltenin üzerine eğilmiş vaziyette oturmaktaydı. Yeniden hissetmeye başladığı bağırsak sancılarından korkuyordu. Ama daha çok yalnızlıktı korktuğu. Bu gece gökyüzü dünkü gibi bulutlu değil, son derece berraktı. Türkmen'in evinin çatısının üstünde samanyolunun oluşturduğu muazzam kemer son derece yoğun ve aydınlık durmaktaydı. Stepan bir an Hayık'ın elini elinde hissetti. Hepsi bu kadar. Bir kez daha duyduğu arkadaşının sesi eskiden olduğu gibi kibirli ve kabaydı. ''Şansın iyi olsun, tamam mı? Jackson'ın mektubunu da yırt.'' Hayık bir ayağını merdivene atmıştı ki bir kez daha döndü Stepan'ın yanına. Hiç konuşmadan aldığında ve göğsünde haç çıkardı çabucak ve ürkek. Ölüm tehlikesinin gündemde olduğu zamanlar Ermeniler birbirlerinin papazı ve babası olmalıdır. Bunu Terhay Kaz'un ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunulduğunu kimsenin bilmediği günlerde yoğun olup da verdiği din derslerinde öğretmişti. Ayn el-Beda köyünden hemen önce Kağan'ı yolu kavis çizmekteydi. Türkmen atını ıssız sabaha doğru sürdü. Yüklü araba derin, donmuş tekerlek izleri üzerinden korkunç biçimde sallanarak geçiyordu. Stepan acı veren sallantıyı hemen hemen hiç duymuyordu. Kamış demetleri arasına serdiği örtünün üzerinde yatmış ateşler içinde yanmaktaydı. Ateşlenmesi Tanrı'nın bir lütfuydu. Bu sayede içinde zaman ve mekan duygusu uyuşmuştu. Beyni oldukça hoş görüntülerle karışmış, bitkin bir halde nereye götürüldüğünü ve onu nelerin beklediğini düşünmüyordu. Aynı zamanda ateş yanmış derisini tamamen soldurmuş, böylece rol yapmasına yardımcı olmaktaydı. Köylü atını dinlendirdiği zamanlarda yerinden atlayıp çocuğa göz atıyor, böyle zamanlarda Stepan yüksek sesle inleyerek gözlerini kapatıyordu. Böylece iyi kalpli Türkmen'in sohbet girişimleri başarılı olmamıştı. Çocuğun ağzından sadece tek eceli acı nidalarıyla zaman zaman arabayı durdurmasını yalvarırcasına rica eden bir iki söz duyuluyordu. Bu durumlar için Hayık gerekli cümleyi öğretmişti. ''Ben biraz hastayım.'' Ve Stepan ölümü göze almıştı ifade eden bir içtenlikle bu sözleri her fırsatta tekrarlıyordu. Hasta oluşu ibadet etmekten de kurtarıyordu onu. Çünkü İslam'da hastalar ve sakatlar vücudu yoran ibadetlerden muaf tutulmuşlardır. Küçük nehir Afrin'i tahta bir köprüyle geçtikten sonra köylü öğle yemeği yemek için durmuştu. Atının koşumunu çıkarıp yem torbasını astı boynuna. Stepan da aşağı inip yolun kenarındaki yanmış bozkırda yaşlı adamla birlikte kamp kurmak zorunda kalmıştı. Kağan'ı yolu neredeyse hiç işlek değildi. Şimdiye kadar karşılarından gelen sadece iki öküz arabasına rastlamışlardı. Civar köylüler hammamdan Antakya'ya giden büyük caddeyi kullanıyorlardı genellikle. Türkmen pide ekmeğiyle keçi peynirini çıkarıp bir parçasını Stepan'ın önüne itti. ''Bundan ye oğul, yemek her acıyı yok eder.'' Stepan adamı incitmek istemiyordu, bitkin dişleriyle peyniri ısırdı. Bir türlü yutamadan çiğneyip durdu ağzında. İyi yürekli adam kaygıyla bakmaktaydı çocuğa. ''Belki de sahip olduğundan daha çok gereksinimin olacak oğulcuğum.'' Gırtlaktan gelen sözcükleri anlamamıştı Stepan ama adamın bunu fark etmemesi gerekiyordu. O nedenle elini kalbine koyup uygun mu değil mi düşünmeden hastalığının evrensel cümlesini tekrarladı ustalıkla. ''Ben biraz hastayım.'' Türkmen uzun süre susmuştu. Güçlü elmacık kemikleri lokmaları ağır ağır öğütürken sanki bir şeyi ikiye bölmek istermiş gibi elindeki bıçakla ani bir hareket yaptı. Stepan iliğine kadar korkmuştu. Zira Ermenice konuşmaya başlamıştı adam. ''Senin adın Hüseyin değil. Bırak bu hikayeleri. Gerçekten Antakya'ya mı gitmek istiyorsun? Sana inanmıyorum.'' Stepan bu darbeyle neredeyse aklını yitirecekti. Ateşine rağmen soğuk terler yuvarlanıyordu alnından. Türkmen'in derine kaçmış küçük gözleri hüzünlenmişti. ''Korkma, adın neyse ve Tanrı'ya inan. Yanımda kaldığın sürece sana bir şey olmayacak.'' Stepan bütün bildiklerini toplayıp birkaç Türkçe sözcük kekelemeye çalıştı. Yaşlı köylü elinde hala bıçak olduğu halde susturdu çocuğu. Sözcüklere ihtiyacı yoktu artık. Gece gündüz evinin önünden geçen, zaptiyelerin ileriye doğru sürdüğü sefalet içindeki kalabalıkları anımsamıştı. ''Nerelisin oğul, kuzeyden mi geliyorsun? Kaçtın mı onlardan? Sürgün kafilelerinin birinden öyle mi?'' Stepan güvenmek zorundaydı. İnkar etmenin yararlı olmazdı artık. Hızlı, bölük börçük bir Ermenice ile konuştu. Böylece kendisini düşmanca dinleyen dünya değil, sadece bu adam duyabilecekti. ''Buralıyım, Musa Dağı'dan, yoğun oluktan. Eve gitmek istiyorum, anne babama dönmek istiyorum.'' ''Eve mi?'' Kabaköylü eli bilgece kırlaşmış sakalını sıvazlamaktaydı. ''Demek ki dağa çıkıp ordumuza karşı savaşanlardansın. Bak hele.'' İyi yürekli adamın sesi kararmıştı. Stepan şu an her şeyin bittiğine inanıyordu. Yana büzülüp kaderine boyun eğmiş halde toprağın ince kahverengi tabakasına bastırdı yüzünü. Türkmen'in büyük bıçağı hala elindeydi. Sadece bir hareket yeterdi. Ne zaman yapacaktı bunu? Ne var ki kulağına gelen sadece yaşlı adamın bıyık altından gülen sesiydi. ''Peki öteki, yeğenin olacak şu Esad'ın gerçek adı ne? Çok kurnaz biri. Onu ele geçirmek bu kadar kolay değil oğul.'' Stepan yanıt vermedi. Her şeyi hazır beklemekteydi. Fakat bir süre sonra taş gibi sert ama merhametli eller tarafından kaldırıldığını hissetti. ''Yetişkinler ve işledikleri suç seni ne ilgilendirir ki? Tanrı oraya gitmene yardımcı olsun. Ne sana ne onlara yararı olacak bunun. Şimdi gel, neler yapabileceğimize bakalım.'' Stepan yeniden arabaya, kamış demetlerinin arasına yattı. Artık Türkmen'in sabırsızlandığı görülüyor, arkasında millerce yol bırakmış, kalın tüyleri terden parlayan atını dürtüp duruyordu. At uzun adımlarla, süratli ya da kısa adımlarla dört nala koşarken, köylü kendi kendisiyle tuhaf konuşmalar yapıyor ya da atı bağırıp çağırıyordu. Stepan ne kadar sarsılırsa sarsılsın sallanıp duran yatağında, kendisini her geçen an daha çok Tanrı'nın koruması altında hissediyordu. Annesini düşünmeye çalıştı. Gerçekten hasta mıydı? Ah hayır, hiçbir şey olmamıştı, hiçbir şey. Sato'nun bu köpeğin söyledikleri pislik ve yalandan ibaretti. Stepan geri döndüğünde onu Avakyan, kuzey geçidinin uzun siper önünde dikilirken görünce çıldırmış gibi babasına haber vermeye fırlayacak, sonra koşup gelen annesiyle babası kurtulan oğulları için sevinçten ağlayacaklar, oğullarına ve eskiden olduğu gibi birbirlerine sarılacaklardı. Bütün bu ağır kuruntulara rağmen annesinin net görüntüsünü pek seyrek yakalayabiliyor, çoğu kez İskui'nin görüntüsüyle karıştığını acıyla fark ediyordu. Bu karışık görüntü çocuğu tuhaf biçimde utandırmasına rağmen elinden bir şey gelmiyordu. Fakat sonra Hayik'in sesi zamanı düşüncesizce sarf etmemesi için uyarmıştı Stepan'ı. Şimdi gündüzdü, şimdi geceki yolculuk için güç toplamak amacıyla uyumak gerekiyordu. Arkadaşını dinleyerek gözlerini kapadı. Ne var ki çocuk bedeni uykuya karşı öyle ağır günah işlemişti ki artık uyku onun hakkında hiçbir şey duymak istemiyordu. Kendisi gelmemiş yerine baygınlık, ateş ve uyku halinin karışımından oluşmuş bir şeyi, organları canlandıracağını hareketsiz kılan bir canavarı yollamıştı. Stepan uyumuş, gün ışığı giderek daha çok altın rengini almaya, yorulmuş at becalsiz adımlarla ağır ağır yürümeye, araba yolu ise yukarı doğru çıkmaya başladığında da uyanmamıştı. Arabayı durduran köylü çocuğa inmesini söyledi. Binbir çabayla içinde bulunduğu durumdan kurtulan Stepan arabadan aşağı sürünerek inmişti. Pek uzak olmayan bir mesafede ayaklarının dibinde zar biçiminde evlerin bulunduğu, istihkam duvarlarıyla çevrilmiş çıplak bir tepe görmüştü. Türkmen kırbacını bu görüntüye doğru salladı. ''Habibül Neccar, kale, Antakya. Artık daha iyi gizlenmelisin oğlum.'' Gerçekten de eğri büğrü yol yine Cemal Paşa'nın yeni yaptırdığı hammam çevre yoluna ulaşacaktı birkaç yüz metre sonra. Bu yeni yol beklenmedik biçimde canlıydı. Türkmen kamış demetlerinin arasında derin bir çukur açmıştı. ''Gir buraya, seni kentten çıkarıp bir parça da demir köprüden geçiririm. Ama daha fazlası mümkün değil. Şimdi sessiz ol.'' Stepan gösterilen yere girdi. Köylü hava alabileceği ve yükün altında fazla ezilmeyeceği gibi örtmüştü üstünü demetlerle. Bu çukur içinde Bagratya'nın oğlunun ruhu bütün düşüncelerden, görüntülerden sıyrılıyordu. Korkusuz ve cesaretsiz bir parça ağırlık olarak yatmaktaydı orada. Araba artık caddede dümdüz ve rahatça yol alıyordu. Her yanda sesler, kahkahalar duyulmaktaydı. Stefan bu sesleri kayıtsızlıkla dinliyordu. Bu arada araba aniden ürküntüyle durdu. Bir takım adamlar arabanın çevresini sarmışlardı. Hiç kuşkusuz bunlar askerler, zaptiyeler ve polislerdi. Köylüyle aralarında geçen konuşma Stefan'ın kulağına boğuk ama yine de borudan çıkarmış gibi ulaşıyordu.
''Nereye köylü?''
''Kente, pazara, başka nereye olabilir?''
''Kağıtların tamam mı? Göster bakalım. Ne taşıyorsun?''
''Pazara mal. Ne olduğunu kendiniz görün. Biraz kamış, birkaç okka da meyan kökü.''
''Yasak olan bir şey yok ha. Yeni yasayı biliyor musun? Buğday, mısır, patates, pirinç ve yağ makamlara teslim edilecek.''
''Mısırımı hammamda teslim ettim çoktan.'' Birkaç çiftel arabadaki yükün üst tabakalarını karıştırmaya başlamıştı. Stepan korkusuz ve cesaretsiz hissediyordu bunu. Sonra yorgun at yeniden yola koyuldu. En uyuşuk adımlarla yürüyen gürültülü bir insan tünelinden geçiyorlardı. Stepan'a ışık giderek daha güçsüz sızmaktaydı. İkinci bir ses duyduklarında artık karanlık basmıştı. Bu kez durmadı Türkmen. Tiz ses arabanın arkasından söylenip duruyordu.
''Yine adet mi çıkardınız? Bundan sonra gündüz yolculuk edeceksin, anlaşıldı mı? Bu kütük herifler ne zaman kavrayacaklar savaşta olduğumuzu?''
Unutulmuş bir nedenden dolayı Demir Köprü diye adlandırılan Haçlı Köprüsü'nün devasa taşları üzerinde tıkırdıyordu atın nalları. Köprüyü geçince Türkmen ateşli çocuğu üstündeki yüklerden kurtardı. Stepan artık örtüsüne sarınarak kamış demetleri arasında yatabilirdi. Köylü çok hoşnuttu.
''Sevin oğul, en kötüsünü atlattın. Tanrı senin için iyi şeyler düşünüyor. O nedenle seni yakınlarımın oturduğu Mengulye'ye kadar götüreceğim. Ben de atımı dinlendirip gecelerim.''
Stepan'ın yaşam fitili iyice kısılmış olmasına rağmen olaydan sonra öyle gevşemişti ki hemen derin bir uykuya daldı. Türkmen koruması altına aldığı çocukla birlikte mümkün olduğunca çabuk Mengulye köyüne varmak için zavallı atını bir kez daha haydaladı. Stepan'ın Mengulye'den köylerin bulunduğu vadiye giden yol ayrımına kadar en az bir 10 mil daha yürümesi gerekecekti. Ne var ki köylünün basit düşüncesi Ermeni kaderinin yaratıcılığını kesinlikle küçümsemişti. Stepan yüzünde karpit lambalarıyla el fenerleri gezdirilirken uyandı. Üniformalı yüzler ona doğru eğiliyordu. Bıyıklar, kuzu pöstekisinden yapılmış başlıklar. Araba valinin Antakya kaymakamına yardım için kilisten yolladığı bölüğün kurduğu kampın tam ortasına düşmüştü. Askerler çadırlarını yolun iki yanına açmışlardı. Sadece subaylar Mengulye'de kalıyorlardı. Türkmen sükunet içinde arabanın yanında duruyor, belki de şaşkınlığını gizlemek için atını tapışlıyordu. Onbaşılardan biri sorguya çekmeye başladı adamı.
''Nereye gidiyorsunuz? Bu küçük oğlan kimsenin oğlun mu?''
Köylü dalgın dalgın başını salladı.
''Hayır, hayır, benim oğlum değil.''
Bir şeyler düşünebilmek için zaman kazanmaya çalışıyordu. Onbaşı doğru dürüst yanıt vermesi için öfkeyle bağırdı. Neyse ki yaşlı adam her hafta gittiği değişik pazarlardan çevredeki köyleri biliyordu. Başını sağa sola sallayarak sızlandı.
''Serise gidiyoruz, dağların eteğindeki Serise.''
Bu sözcükleri neredeyse masum bir şarkı gibi söylemişti. Onbaşı Stepan'a iyice yaklaşıp yüzünü aydınlattı. Türkmen'in sesi ağlamaklıydı.
''Evet, şu çocuğa bir bak. Onu eve ailesine Serise götürmek zorundayım.''
Bu arada arabanın çevresinde bir sürü az subay ve asker toplanmıştı. Yaşlı adam aniden telaşla bağırdı.
''Ah, fazla yaklaşmayın, fazla yaklaşmayın. Kendinizi sakının.''
Onbaşı gerçekten de uyarıdan ürkmüş, parmağıyla Stepan'ın yüzünü işareten köylüye dikmişti gözlerini.
''Görüyorsun ya, bu çocuk ateşli ve kendinde değil. Hey, oradan çekilin, hastalık size de bulaşmasın. Doktor çocuğu Antakya'dan çıkardı.''
Nihayet marifetli köylü tifüs sözcüğünü neredeyse onbaşının kalbine saplar gibi ifade etti. O günlerde Suriye'de veba ve kolera sözcüğü bile tifüs kadar dehşet yaratmıyordu. Askerler hemen geriye sıçramışlar, öfkeli onbaşı bile 3 adım geriye çekilmişti. Ayn el Bedal iyi adam kağıtlarını cebinden çıkarıp denetlenmesini isteyerek ısrarla burnuna soktu az subayın. Az subay kağıtlara bakmaktan vazgeçmişti. Bu arada da görevine bol bol lanet okumaktaydı. 10 dakika sonra araba gözden kaybolmuştu. Çektiği numaranın başarılı olmasından dolayı gurur ve keyifle dolu olan Türkmen, bitkin hayvancağızı kendi haline bırakmış, Stepan'ın yanında kıs kıs gülerek yürüyordu.
''Görmüyor musun oğul, Tanrı ne kadar iyi şeyler düşünüyor hakkında. Seni bana yollaması iyi olmadı mı? Beni bulduğuna sevin, sevin. Zira şimdi seninle yarım saat daha yürümeliyim ki başka bir yerde geceleyebileyim.''
Oysa yaşadığı büyük korku Stepan'ı öyle kötürümleştirmişti ki köylünün söylediklerinden pek bir şey anlamadı. Daha sonra kurtarıcısı onu sarsıp kendine getirdiğinde de hareketsizdi. Bunun üzerine yaşlı Türkmen onu küçük bir çocuk gibi kucağına alıp Orontes yatağı boyunca Süveydiye'ye giden caddeye bıraktı.
''Burada görünürde tek insan yok oğul. İyi yürürsen ışıktan daha önce dağda olursun. Tanrı sana başkalarına ettiğinden daha fazla yardım ediyor.''
Köylü Stepan'a ekmeğiyle peynirden bir parça vermiş, Antakya'da doldurduğu su şişesini de bırakmıştı. Sonra barışçıl bir dilekle biten cesaret verici dinsel bir sözle uğurladı çocuğu.
''Selamün aleyküm.''
Kulakları korkunç biçimde uğuldadığından hiçbir şey duymamış, sadece açık renk sarıkla kırlaşmış sakalın ritmik hareket ettiğini ve giderek daha canlı ışık saçarak karanlıkta kaybolduklarını görmüştü. Tökezleyen nal seslerinin artık uzaklaştığı şu anda bu yumuşak ışık kaynakları için çok üzülüyordu. Gözden yiten arabanın feneri yoktu. Ay ise henüz Amanus'un geçitlerinden gökyüzüne yükselmemişti. Terhaykaz'ın görev yaptığından bu yana ilk kez mezarlık halkına mesaj yollamıştı. Bu mesajda Nunik ve arkadaşlarından Bagratya'nın kaybolan oğlunun izini bulabilmek için Musa Dağı çevresini aramalarını istemekteydi. Önemli bulgular elde ederlerse ya da çocuğun kendisini bulurlarsa yüksek bir ödül alacaklar, ayrıca kent çukurunun uzağında bir yerde kamp kurmalarına izin verilecekti. Terhaykaz'ın Stepan'ın bulunmasına karşılık böyle bir ödül koyması akıllıcaydı. Gabriel Damlacık'taki en önemli insandı. Gelecekleri başkomutanın ruhsal ve düşünsel durumuna bağlıydı. Juliet sayesinde ilk darbeyi yiyen Gabriel'in içsel gücünün Stepan'ın kayboluşuyla tamamen çökmemesi için her şey yapılmalıydı. Halkın posasını oluşturan bu insanlara göz kırpan ödül muazzamdı. Ne var ki Nunik bu ödülü kazanabileceklerini hiç ummuyordu. Ermeni oğullarının son zaferinden sonra vadide kalanların durumu korkunç derecede zorlaşmıştı. Neredeyse her gün köylere yeni zaptiyeler, yeni birlikler, yeni gönüllüler gelmekteydi. Damlacığın sertlikle kuşatılması için bütün önlemler alınmış, kaymakamın vekili olarak Çilli Müdür Bagratyan Köşkü'ne hükümet karargahını kurmuştu. Yaralı yüzbaşı da iki gündür iyileşme yolundaydı. Müdür bütün çevre köylere emir göndererek her Müslümanı gördüğü her Ermeniyi ister dilenci, kör, hasta, deli, sakat, yaşlı ya da çocuk olsun hemen tutuklamakla yükümlü kılmıştı. Bu iyi düşünülmüş emir vadide dağdakiler yararına yapılabilecek her türlü casusluğu olanaksız kılmayı amaçlamaktaydı. Duyuru kilise duvarına asılalı henüz iki gün olmuştu ki yedi köyün yaklaşık 70'i bulan mezarlık halkının sayısı 40'ın altına düştü. Buna göre geride kalanlar eğer bir müddet daha yaşamak istiyorlarsa ulaşılmaz yerlere gizlenmeliydiler. Neyse ki İsa'ya şükür böyle yerler vardı. Eski mekanlarında neler olup bittiğini görmek ve yiyecek bir şeyler bulmak, yani hayatını tehlikeye atarak birkaç kuzu, keçi ve tavuk çalmak için gizlendikleri yeri sadece serseri Nunik gibi en cesur ve güçlüler terk edebiliyor, gece yarısından sonra sabaha kadar dışarıda kalabiliyorlardı. İşte Stepan'ın yolu bu gizli barınaktan geçmekteydi. Ayın Cerap köyünden bir mil önce eski Antakya'nın harabeleri koca bir kent gibi bir araya toplanmıştı. Romalılardan kalma su tesisatının korkunç devasa kemerleri ve ayakları her şeye egemendir. Şimdiye kadar çok rahat olan cadde, burada bir zamanlar insanların yaptığı bu taş karmaşıklığının tam ortasından geçerek derin biçimde kayalıkların içine kazınmış dere yatağı boyunca giden belirsiz bir patikaya dönüşür. Yer yer yapı taşları, sütun parçaları, şuradan buradan kopmuş parçalar yolu öyle engellemektedir ki neredeyse geçmek mümkün olmaz. Tehlikeli kalıntılar arasında ateşin yol açtığı kendinden geçmişlik içinde her an tökezliyor, sarmaşık bitkilere dolanıyor, düşüp dizini yaralıyor, ayağa kalkıp yürümeye devam ediyordu sendeleyerek. Harabeler yığını arasında derine dalmış olan sağ eli bazen güçsüz bir ışık çakıyordu. Eğer Hayık Stepan'ın yanında olsaydı, ışığın yardımı olmadan da bu sefil ama aynı ırktan insanların yakında bulunduğunu millerce uzaktan hissederdi. Bilincin ötesinde ayakları bulurdu doğru yolu. Ancak Hayık bu saatte kim bilir neredeydi? Stepan'ın kurtuluşu kendisini caddeden 30 adım ötede bekliyordu. Uyarmak için de bir ateş yakılmıştı. Nunik, Vartuk, Manuşak Stepan'ı çok iyi saklar, bir gün bir gece bakar, sonra büyük ödülü almak için güvenlikli bir yoldan damlacığa getirirlerdi. Ne var ki kentli çocuk gördüğü ateşten korkmuştu. Arkasından kovalıyorlarmış gibi yukarı çıkan yolu koşmaya başladı. Yukarıda durup şişedeki bayat sıcak suyu içti bir dikişte. Musa da önünde duruyordu. Dağın bağrından yükselen dumanların oluşturduğu kalın siyah bulut, ay ışığında belirgin biçimde görünmekteydi hala. Ancak rüzgar hayat katmadığı için alevler küçülmüş gibiydi. Ara sıra gizemli bir ateş parıldıyor, sonra kaybolup gidiyordu. Bagratyan'ın oğlu için bir şans daha belirmişti. Nunik bir şeyler hissediyordu. Ateşten uzaklaşan ama adam gölgesine benzemeyen bir gölge fark etmişti. Bu sefiller arasında birkaç sahipsiz çocuk da vardı. Bu çocuklardan biri henüz 8 yaşında bir çocuk gölgenin kim olduğunu araştırmaya gönderilmişti. Fakat Stepan arkasında ayak sesleri ve hışırtılar duyunca ne olduğuna dönüp bakmamış, çılgınlar gibi koşmaya başlamıştı. Umutsuz bir hareket yaparmış gibi bütün varlığı gerilmişti koşarken. Kulaklarında çın çın ötüyordu sesler. Babasının sesi miydi? Hayık mı fısıldıyordu ileri sözcüğünü? Sanki peşindeki küçük bir çocuk değil de akşam ellerinden kurtulduğu bölükmüş gibi koşuyordu. Su kemeri harabeleri burada tamamen son bulmakta, yol genişlemekteydi. Siyah tepeler caddeye doğru inmişti. Stepan can havliyle koşmaktaydı. Korkunç bir yanlışlık çocuğu Yediköy'ün vadisi sandığı çapraz vadiye yöneltti. Ağırlıksız kaçış ruhu onu kendisinin üzerine çıkarmıştı. Sanki kanatlı bir varlık gibi taşla dolu bayırı uçtuğunu sanmaktaydı. Stepan avazı çıktığı kadar bağırdığını fark etmeden vadiye saptı. Ne var ki fazla yol alamamıştı. Önüne çıkan ilk büyük engelde çapraz yatmış bir ağaç kütüğüne ayağa takılarak düştü ve yatıp kaldı. Yarı yarıya kendisine geldiğinde erken saatlerin buğulu aydınlığıyla gelmişti sabah. Ancak Stepan o günün El Amk bataklığının ötesindeki yolda, o iyicil tepelik arazide bulunan Türkmen'in evine geldikleri evvelsi gün olduğundan çok emindi. Ondan sonraki her şeyi unutmuş ya da sadece donuk düşsel duyumlar olarak tutmuştu belleğinde. Çocuğa bugünün evvelsi gün olduğunu düşündürten zaman kayması, önünde bir evin, elbette beyaz kireç taşından değil, girintili çıkıntılı balçıktan penceresiz ve itici bir yapı belirmesiyle daha da beslenmişti. Bu evden de aynı şekilde sarıklı ve kır sakallı bir adam çıkıyordu işte. Gerçi çocuğun koruyucu meleği Türkmen köylüsü değildi ama yine de yaşlı bir adamdı. Ve şu işe bak, bu adam da rüzgarı, havayı ve yönleri gözden geçirip seccadeyi yere atarak sabah namazını kılmaya başlamıştı. Stepan'ın beyninden Hayık'ın talimatı geçti şimşek hızıyla. Her şeyi taklit et. Gece düşüp kaldığı yerde adamın hareketlerini taklit etmeye başladı. Fakat bitkin bir sallanma ve iniltiden başka bir şey çıkmamıştı ortaya. Çocuk adamın dikkatini çekmişti. Görünüşe bakılırsa adam Türkmen köylüden daha az sofuydu. Çünkü ibadetini yarıda kesip ayağa kalktı ve Stepan'a yaklaştı. ''Sen kimsin? Nereden geliyorsun? Ne istiyorsun?'' Stepan vücudunu zorlayarak dizlerinin üstüne gelmeye çalıştı. Eğildi ve elini kalbine götürdü. ''Ben biraz hastayım efendi.'' Bu öğrenilmiş sözcüklerden sonra su içmek istediğini belirten bir işaret yaptı. Kır sakallı önce tereddüt etmişti. Fakat sonra çeşmeye gidip çocuğa bir testi su getirdi. Stepan hiç doymayacakmış gibi içmekteydi. Oysa su sancılarını başlatmıştı yine. Evden biri daha çıktı. Ama Stepan'ın beklediği gibi yardımsever kadınlar değil, kara sakallı, canı sıkkın biriydi bu. Kır sakallı adamın sorularını tekrarladı o da. ''Kimsin? Nereden geliyorsun? Ne istiyorsun?'' Kayıp çocuk belirsiz yönlere doğru iki hareket yaptı. Hem Antakya hem de Süveydiye tarafını gösteriyordu. Kara sakallı kızmaya başlamıştı. ''Konuşamıyor musun? Dilsiz misin sen?'' Stepan 3 yaşındaki bir çocuğun çaresizliği içinde kocaman gözleriyle gülümsüyordu adamlara. Hala iki adamın önünde diz çökmüş vaziyetteydi. Kır sakallı başarılmış bir işi uzman ciddiyetiyle gözden geçirirmiş gibi iki kez dolanmıştı çocuğun etrafında. Sonra çenesinden tutup ışığa çevirdi başını. Siyah sakallı da bu kontrole katılıyordu. Sonra Stepan'dan gözlerini ayırmaksızın bir iki adım yana çekilip bir şeyler tartışmaya başladılar. Tartışma bittiğinde yüzlerinde önemli görev yüklenmiş insanların ifadesi belirmişti. Siyah sakallı sorguya başladı. ''Sünnetli misin, sünnetsiz misin çocuk?'' Stepan anlamıyordu. Güvenli gülümsemesi ancak şimdi soru soran korkulu bir bakışa dönüşmüştü. Çocuğun suskunluğu iki Müslümanı öfkelendirmekteydi. Sert sözcükler yağıyordu üzerine. Bütün bağırmalara, el kol hareketlerine rağmen kendisinden ne istediklerini bilemiyordu. Bu arada siyah sakallı sabrının sonuna gelmişti. Diz çökmüş çocuğu koltuk altlarından tutup havaya kaldırdı. Kır sakallı ise pantolonunu indirip bakmak istediği yere baktı. Artık kesinleşmişti. Dinsiz ve sağır rolü oynayan kurnaz Ermeni genci, dağdaki savaşçıların yolladığı küstah bir casustu. Hiç zaman kaybedilmemeliydi. Sendeleyerek yürüyen Stepan'ı önlerine katıp Ayın Jerab'ın dar yolundan aşağı büyük caddeye kadar indiler. Antakya civarından gelip Süveydiye'ye doğru giden ilk boş öküz arabası gelesiye kadar orada tutmuşlardı çocuğu. Arabacı kamu hizmeti uğruna gideceği yeri değiştirmek zorunda kalmıştı elbette. Adamlar tutsağı arabaya bindirdiler. Kara sakallı çocuğun yanına oturmuş, kır sakallısı ise arabanın yanında yürürken araba sahibini şu an engellediği tehlike üzerine bilgilendirmekteydi. Artık Stepan'ın kaderi belirlenmiş olduğu için yumuşak ilahi bir güç çocuğun bilincini yaşadığı andan alıp götürmüştü. Başı can düşmanının o kara sakallı adamın kucağına düştü. Ne tuhaf, öfkeli adam da kurbanının başını atmamıştı kucağından. Dimdik oturuyor, sanki çocuğa acı vermemek için kıpırdayamıyordu. Kucağında alev alev yanan yüz, ona bakan ama yine de görmeyen açık gözler, kan kırmızı dudakları şişirmiş olan ateşli soluk, bütün çocuksu terk edişin yakınlığı, kara sakallı adamın ufacık iç dünyasını şiddetli bir acıyla karma karışık etmişti. İşte dünya böyleydi, başka türlü değil. İnsan böyle bir dünyada yaşamak zorundaydı. Stepan Musa Dağ'dan bir haberdi artık. Ele geçirdiği obüslerden 5 usta kurşunla yere serdiği 5 uyku sersemi insandan bir haberdi. Hayık sadece bir isimdi şimdi. İskuhi ise bir esinti. Stepan'ın üzerinde alıştığı kolej giysileri, yarasız ve tertemiz ayaklarına çok güzel oturan bağcıklı çizmeleri vardı. Büyük kentin son derece güzel caddelerinde ve rıhtım boyunda dolaşıyor, annesiyle Montreux Oteli'nde kalıyorlardı. Bembeyaz örtülü masalarda yemek yiyor, çakıllı yollarda oynuyor, kendisi gibi bakımlı başka çocuklarla birlikte beyaz badanalı sınıflarda oturuyordu. Bazen büyüyor, bazen küçülüyordu. Fakat her zaman güvenlikte ve barış içindeydi. Annesi kırmızı bir şemsiye taşıyordu. Şemsiyenin altında yüzü alev alev yanmaktaydı. Öyle ki onu zaman zaman tanıyamıyordu. Bütün bunlar olay zenginliği içermiyordu ama öylesine sakin bir güzellikteydi ki Stepan vakıfa varmadan kendilerine katılan zaptiye devriyesini fark etmedi. İki jandarmadan biri takviye güç alarak arabaya kara sakallının yanına oturmuş, tutsağın bacaklarını tutmuştu sıkıca. Vakıfta kafileye daha büyük bir zaptiye birliği eklendi. Köyler vadisinde ilerledikçe eskort daha büyük heyecan uyandırmaktaydı. Yani ev ve toprak sahiplerinin çoğunluğu erkekler, kadınlar, çocuklar izlemekteydi eskortu. Öğleye varmadan kafile yoğun olup kilise meydanına ulaştı. Aralarında artık köylerde kalan yeni ve eski askerlerde bulunan 1000 kişilik kalabalık toplanmıştı meydanda. Bagratyan köşkünde kalan kızıl saçlı müdürü çağırdılar hemen. Zaptiyeler Stepan'ı arabadan iterek indirmişlerdi. Memurların emri üzerine tamamen soyunmak zorunda kalmıştı çocuk. Zira çıplak bedeninde herhangi bir yazı taşıyor olabilirdi. Bagratyan'ın oğlu hiç ses çıkarmadan soğukkanlı kayıtsızlık içinde söyleneni yapıyordu. Bu tavır çocuğun son derece inatçı olduğu izlenimini yaratarak kalabalığı öfkelendirmişti. Daha tam soyunmadan başının arkasına nereden geldiği belirsiz bir darbe yedi. Bu darbe hayırlı olmuştu. Çünkü Stepan'ı tamamen kendinden geçirmemiş ama şu an içinde medeni bir insan gibi yaşadığı, o güzel dünyaya daha derin dalmasına yol açmıştı. Bu arada zaptiyeler sırt çantasından Kodak marka fotoğraf makinesiyle Jackson'a yazılmış mektubu çıkarmışlardı. Müdür fotoğraf makinesini yukarı kaldırıp çoğunluk için yabancı ve kuşkulu olan masum Noel hediyesini salladı. "Bu bütün casusları ele veren bir araçtır." Sonra bütün halkın önünde muzaffer ses tonuyla Amerikan konsolosluğuna yazılmış vatana ihanet mektubunu okuyup tercüme etti. Mektup sona erdiğinde kalabalıktan nefret uğultusu yükselmişti. Stepan'a iyice yaklaşan müdür mükemmel manikürlü sağ eliyle çocuğun çenesinden tuttu. Sanki cesaret vermek ister gibiydi.
Hadi artık adını söyle bize çocuk.
Stepan gülümsüyor ve susuyordu. Gerçeklik denizi sonsuz uzaklıklardan çarpıyordu kıyılarına. Aynı anda kızıl saçlı adamın gözünün önüne köşkün selamlığında gördüğü bir oğlan çocuğu fotoğrafı gelmişti.
Kalabalığa törensellikle döndü. O söylemek istemiyorsa ben söyleyeceğim size. Bu çocuk Bagratyan'ın oğlu.
O sırada ilk bıçak darbesi inmişti Stepan'ın sırtına. Ama çocuk hiçbir şey hissetmedi. Çünkü tam da şu anda Paris'ten İsviçre'ye gelen babasını karşılıyorlardı istasyonda. Annesinin elinde hala kırmızı güneş şemsiyesi vardı. Babası çok yüksek bir kapıdan tek başına çıkmıştı. Kar beyaz giysiler vardı üzerinde ve şapkasızdı. Annesi el sallıyordu. Bagratyan ise küçük oğlunu görünce ölçülemez bir sevgiyle açmıştı kollarını. Stepan çok küçük olduğu için kalbinin üzerine kaldırıp parıldayan yüzüne yaklaştırdı. Sonra çocuğu başından yükseklere aşırdı. Daha yükseğe, daha yükseğe. Delik deşik edilen cesedi gece bastıktan sonra ilk bulan Nunik olmuştu. Zaptiyeler katlettikten sonra olduğu gibi çıplak yoğun oluk mezarlığına atmışlardı. Nunik vahşi köpeklerin saldırısından son anda kurtarmıştı cesedi. Kimsesiz çocuklardan birini harabelerdeki gizli kampa gönderip bütün grubun gelmesi için talimat verdi. Muazzam bir şey olmuştu. Bugün korkunun kendilerini yönetmesine izin vermemeliydiler. Hayırsever Avedis Bagratyan'ın soyu sonsuza dek tükenmişti. Bugün Ter Haykazu'nun isteğini yerine getirip Bagratyan'ın oğlunu dağa götürme zamanı gelmişti. Ödülü vermemezlik edemezlerdi. Artık güvenlik içinde sürdürebilecekleri bir yaşam göz kırpıyordu kendilerine. Ürkek topluluk küçük gruplar halinde gelmişti mezarlığa. Kadınlar hemen işe girişip güzel çocuğun parçalanmış vücudunu kan ve kirden temizlediler. Cömert Nunik Bagratyan ailesi için başka bir şey daha yaptı. Anlatılması mümkün olmayan stok torbasından beyaz uzun bir gömlek çıkarıp Stepan'a giydirdi. Bu esnada kahin saçlı bir kör kendi kendine mırıldanıyordu. Kuzunun kanı evlerine aktı. İşlerini bitirdikten sonra Nunik, Vartuk, Manuşak ve diğerleri yükü omuzlarına aldılar. Yükün altında iyice eğilmiş olarak yürüyorlardı. Yeni günün ikinci saatinde yarım aya rağmen neredeyse hiç görünmeyen kafile son derece sessiz Damlacığa doğru yola çıkmıştı. Orman yangınının zarar vermediği gizli yollardan kent çukuruna ulaşacaklardı. Uzun sopasıyla Nunik en başta yürümekteydi. Ormana girip güvenliğe kavuştuklarında yaktıkları iki meşaleyi sedyenin iki yanında taşımaya başladılar. Böylece ölüye ışık ve saygı sunuluyordu. 50. Ayrımın Sonu. Sayfa 598.